Herkese merhaba, ben Erdo Özal.
Merhaba, ben Enda Yıldız.
Bu videomuzda Google'ın yeni başlayan I.O. yani geliştiriciler konferansını değerlendireceğiz. Aslında birkaç gün süren bir etkinlik bu, ancak en önemli günü tabii ki birinci gün. Çünkü Google ilgili keynote yani açılış konuşmasını yaptı ve teknoloji dünyasını ilgilendiren temel duyurular bu konuşma çerçevesinde bizlerle paylaşılmış oldu. Aslında çok fazla gelişme var, anlatılabilecek çok fazla yenilik var, ancak biz bunları parçalara böleceğiz ve 2 ya da 3 bölüm, 3 video bölüm çerçevesinde sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu bölümde ağırlıklı olarak en çok merak edilen konuya, yani Android'deki gelişmelerin akıllı telefon ve tabletlerdeki yansımalarına bakacağız. İlerleyen bölümlerde akıllı saatlere, Android Wear işletim sistemini kullanan cihazlara ve Android'in artık 3. ya da 4. defa diyebileceğimiz televizyon serüveni ve otomobillerdeki macerasına bakıyor olacağız. Ancak bu videoda Android'in çekirdek işine bakacağız. Yani akıllı telefon ve tabletlere gelecek yeni özelliklerden bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak istatistiklerden bahsedeyim. Çünkü Google'da zaten açılış konuşmasında her zaman olduğu gibi ve aynı zamanda Apple'ın da yaptığı gibi istatistiklerden bahsetti. Geçtiğimiz yıl yine bu tarihlerde gerçekleştirilen etkinlikte 900 milyon aktif edilmiş cihaz dile getiren Google bu sene artık diyor ki bir aylık periyotta 1 milyar aktif kullanıcısı var Android'in. Yani şaka gibi 1 milyar. Gerçekten inanılmaz
dünya
bir rakam.
Dünya üzerindeki her 6 kişiden bir tanesi, 6,5 kişiden bir tanesi Android telefon kullanıyor demek ki.
Bu ya da tablet.
Veya tablet ki ciddi bir rakam gerçekten.
Gerçekten de bakıldığı zaman hani üreticilerin zaman zaman yaptığı açıklamalar var. Biz artık yeni dünyayı hedef alıyoruz. Yani gelişmekte olan ülkeleri hedef alıyoruz diyorlar. Ama diğer taraftan da bakıldığı zaman şimdi bir taraftan akıllı telefonlar, diğer taraftan da tablet bilgisayarlar bu kullanım oranını arttırıyor. Ancak gelişmiş olan ülkelere bakıldığı zaman telefonu olan adam bir de gidip tablet alıyor. İster istemez o süreci ivmelendiriyor bakıldığı zaman, ama gelişmekte olan ülkelere bakıldığı zaman tablete geçim henüz akıllı telefona tanışmayan da pek çok insan var. Dolayısıyla hep o ülkeler hedef alınıyor. Ancak yine asıl sıçrama gelişmiş olan ülkeler tarafından kaynaklanıyor. Bunlara ek olarak yine ilginç cihaz istatistikler var. Yapılan açıklamalara bakıldığı zaman diyor ki her gün 100 milyar defa Android cihazlar kullanıcılar tarafından kontrol ediliyor. Yine her gün bakıldığında 93 milyon selfie yani öz çekim fotoğraf kaydediliyor.
Ben burada bir araya gireceğim çünkü hani Google'ın artık nelerin istatistiğini tuttuğunu herkes görürsün. Yani siz telefonu açıyorsunuz, tamam maillerinizi kullanıyorsunuz, işte mailler taranıyor, ilgili reklamlar çıkıyor falan, ama iş oradan geçmiş durumda artık. Hani adam senin ön kamerayı açıp fotoğraf çektiğini bile sayısını fotoğrafı çektikten sonra internet üzerinden sunuculara upload ediyor ve böyle bir istatistik paylaşıyor. Bence hani istatistiğin kendisinden çok ziyade artık bunu da mı takip ediyorsunuz diyebilecek kadar derin bir noktaya getirmiş.
Yani benim günde kaç mesaj attığımdan, kaç fotoğraf çektiğimi. Hani yaşlarda şöyle bir durum var. Biliyorsun eğer ilgili özellikleri açtıysak biz çektiğimiz fotoğraflar diğer taraftan Google Drive'a gidiyor. Google fotoğraflar uygulamasına gidiyor. E fotoğraflar kimin sunucularında barındırılıyor? Yine Google'un sunucularında
yani
barındırılıyor.
Bir de adam hani telefonu açıyorsun, güç butonuna basıyorsun. Onun bile sayısını bir counter'ı var içerisinde, bir tane atıyor ve karşı tarafa gönderiyor. Yani bu çok ciddi bir istatistik. Aslında telefonda yaptığımız her şeyin bir yerde bir kaydı olduğunun en büyük göstergesi bence.
Yani tabii özel hayatın gizliliği
falan kalmamış artık.
Adam zaten direkt bozdu yani. Diyor ki günde bu kadar fotoğraf çekiyorsunuz, bu kadar mesaj atıyorsunuz gibi gibi. Gerçekten de bakıldığı zaman Google'un elinde inanılmaz bir veri var. Ve ben bu verileri hiçbir şekilde kullanmıyorum, şifreli, kriptolu vesaire diyen kimseye de inanmamak gerekiyor açıkçası. Çünkü
yani, o zaman niye tutuyorsun?
Tabii canım, işte nihayetinde Google'un aramalarda gösteren reklamlardan tutalım. Lokasyon bilgisinden yola çıkarak bana özel reklamlarından tut da bin tane şeyden bahsedebiliriz. Bunlar belki ayrı bir tartışma konusu olur ama videoyu çok fazla bence konu dışına saptırmayalım ve ilgili konu başlıklarımız çerçevesinde gidelim. Bence bu istatistikler çerçevesinde en çok dikkat çeken noktalardan birisi tabletlerle ilgili olan oldu Ender. Çünkü Google diyor ki bizim tablet dünyasındaki pazar payımız çok ciddi bir artış. Artık %62'ler seviyesine geldi. Şimdi bazı araştırmalar var, iPad tarafında bir kayıp olduğunu gösteriyor. Neden? iPad'in fiyatlandırması, evet, premium dediğimiz o seçkin cihaz segmentinde Android tarafındaki üst seviye cihazlarda benzer fiyat segmentlerinde. İşte en son Samsung'un Galaxy Tab S ailesini gördük. O da birebir iPad fiyatlandırması diye çıktığını gördük. Ancak Android'in buradaki avantajı, 50 dolara da tablet var, 100 dolara da tablet var. Ülkemize döndüğümüz zaman Shopping TV'lerde yanında ayakkabı hediye edilen tablet bile var açıkçası bakıldığı zaman. Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman ister istemez zaten pazar payının atması kaçınılmaz.
Bakın telefonların sayısını da aslında bu 1 milyar telefon diyoruz. Onu şişiren de biraz da bu ucuz telefonlar oldu. Telefon tarafı belki biraz daha kontrollü olabilir. Hani sonuçta bir sim kart takıyorsun, operatöre bağlanıyorsun. Ama tablette öyle bir zorunluluk da yok. O bahsettiğimiz ucuz tabletlerin zaten alayında 3G desteği yok. O yüzden adamlar fırında ekmek üretirmiş gibi tabletleri basıyorlar içinde. Ucuz ucuz, orta kalitesi, yüksek kalitesini hepsini görüyoruz. Bence tablet sayısında çok bir fazla şey de var. Ülkemizi ve özellikle internetin az kullanıldığı ülkelerde de bu durumu analiz etmek mümkün olacaktır büyük ihtimalle. Adamın tableti internete bağlı değil bazı insanların, onları da biliyorsun. Hani o sayılar da dahil edildiğinde belki bu istatistikler daha fazla da ve farklı da çıkabilir aslında.
Tabii yani Google'a şunu da sormak lazım. Bu kadar tablet artışından bahsettim de senin Play Store'unda kaç tane tablet uygulaması var? Şimdi o kısma çok fazla değinmediler ama şunu söyleyebiliriz. Google belki Nexus telefon, yeni nesil bir Nexus telefon belki yapmayacak. Onu henüz bilmiyoruz ama bir tane yeni Nexus tablet kesin gelecek. Ve gelecek olan tabletle birlikte öyle zannediyorum ki tabletleri özel yeni bir arayüzde Android dünyasında görebilir. Çünkü arka planda onun çok fazla konuşması var. Bunu bekleyip göreceğiz. Ama kesin olan bir şey daha var. Yeni Nexus tableti de ikisi üretecek. Bunu zaten biliyoruz diyerek. Son olarak şundan da bahsedelim. Tabletlere özel uygulamalardan çok fazla belki bahsedilmedi ama Play Store'da yüklenen uygulamaların sayısında artık %250 lira var neredeyse bir artış olduğu söylendi. İşte bu da zaten cihaz sayısıyla doğru orantı olarak değişen bir gelişme diyerek Android'in artık içerisine girelim Ender. Android tarafındaki ilk kayda değer gelişme Android One.
Yani bu One ismi de her yerde
karşılaşıyor. H1, O1, bu One vesaire
derken. One Plus One
doğru. Şimdi zaten az önce bahsettik. Çin'de 50 dolara tablet, 70 dolara telefon bulmak mümkün açıkçası bakıldığı zaman. Ancak Google diyor ki ben Android işletim sistemini dünyanın her yerinde, her fiyattan cihazın içerisine koyacağım arkadaş. Benim temel hedefim bu ve Android One da bunu hedefliyor. 100 doların altında kullanıcıların telefon deneyimini donanım anlamında çok fazla kısmadan ve kullanım kolaylığını çok fazla etkilemeden yapacak cihazlar diyor. Google'un kendi çizdiği bir referans platformu var. Üreticiler bunu alacaklar. Örneğin ben gideceğim Erdi Edition'ını alacağım. Sen gideceksin Ender versiyonunu alacaksın. Belki yazılım seviyesinde kendi özel ekstra uygulamalarını koyabilirsin. Ama güzel olan tarafı şu, bu cihazlar stok Android çalıştıracaklar. Yani üzerinde ekstra bir arayüz olmayacak. 4.5 inç ekran, çift SIM kart, SD kart, FM radyo. Ya bugün FM radyo Galaxy S5'e bakıldığı zaman. Bence bayağı el yüzü düzgün cihazlar çıkar bu platformda.
Ya bu aslında ucuz telefonların önünü açmadı. Ucuz telefonlar vardı, bunları tek bir çatı altına toparladı.
Ya bir düzen geliyor aslında.
Bir düzen geliyor. Şimdi büyük ihtimalle Google bu platformu biraz daha Android One'ın detayları açıklandığında donanımsal olarak da bir referans belirleyecek. Atıyorum MediaTek'in bir tane 4 çekirdekli A7 tabanlı işlemcisini koyacaklar. Üstüne telefonda paket olarak sunduğunda benzer telefon üretmek isteyen adam zaten gidecek MediaTek'ten işlemcisini alacak. Hı hı. İşte devre tasarımını alacak. Ondan sonra stok Android'de Google'dan çektiği zaman Android One telefon üretmek de çok basit bir hale gelecek. Ve böylelikle zaten aslında dizayn tarafında olsun, geliştirme, Ar-Ge tarafında çok vakit kaybedilmediği için telefonun ucuz olma sebebi de bence bir bakıma bu olacak.
Tabii SoC dediğimiz bu Yongoda sistem, yani işlemci tarafındaki iş ortaklarına çok fazla değinmedi Google ama muhtemelen orada yine ucuz yollu platform sağlayıcılarıyla ilerleyeceklerdir. Halihazırda Micromax gibi Hindistan pazarında falan bazı firmaların ürünleri duyuruldu. Bazılarının gösterimi de yapıldı etkinlik çerçevesinde. Hadi şunu söyleyebiliriz, dediğinde haklısın. Ortada zaten bir telefon var, marka basacaksınız bunun üzerine. Hı. Belki ufak tefek yazılımsal optimizasyonlar olacak ama en nihayetinde 100 dolara böyle telefonlar alabilmek. Tabii işin vergilendirmesi var, ülkelerin kendi politikaları, yasaları, uygulamaları var ama
bizim ülkemizde görmeyiz, o bir garanti. Zaten 3G vergisini üstüne koydun.
Bizim bir de FM radyo, 250 dolar olur.
FM radyo ile koydun mu hani 500 lira işte onun kârı da beraber 600 liralara bulur.
Zaten o fiyatlar çok güzel telefonlar var işte. Açıkçası bakıldığı zaman.
İnşallah haksız çıkarız da hani.
Yani umarız 100 dolarlık telefon Türkiye'de de 100 dolara satılır yani, ama bunun için
olsun 300 lira olsun gene.
Hani. Yani hani bunun için biraz daha beklememiz ya da kendi içimizde Türkiye özelinde bazı gelişmeler göstermemiz gerekiyor gibi görünüyor. Android One önemli. Ucuz telefonlar daha da yaygınlaşacak ve bu telefonlar yazılım güncellemesi de alacaklar. Hı hı. Hani App Store'dan istifade edebilecekler. Stok Android olmasa dediğimiz gibi görece daha rahat ve zorlanmadan çalışacaklarının göstergesi olabilir. Şu an globalde etkileyebilecek bir Android One cihaz duyurulmadı. Hindistan pazarını hedefliyorlar ki sanırım gelişmekte olan ülkelerle devam edecekler. Hani bu ürünler birdenbire Avrupa'ya gelmez diye tahmin ediyorum. Hindistan, Çin, belki Brezilya. Belki Türkiye'de ucundan bu işin içerisine girebilir, potaya girebilir. Ama şu an için Hindistan'da yola devam edecekler, bunu söyleyebiliriz diyerek biz Android L'ye gelelim. Asıl acaba önemli gelişme bu.
Nesin L'si?
Nesin L'si? Yani herkes Lollipop diyor açıkçası bakıldığı zaman ama. Şimdi
bazıları da Life diyor çünkü hayatın artık her yerinde Android olacak. O yüzden bir Life kısaltmasının takısı olarak.
Lollipop da çünkü şekerlemelerden.
Ama bu konu da büyük ihtimalle. Hani L, K'den sonra L geldi ama belki de şu anda
bir şeyin başarı. Onu biliyoruz.
Zaten aslında Gene L ile ilgili bir şey çıkacaktır.
Kesin mutlaka. Resmi ya da. Belki de sadece L'de de kalır. Onu da bilmiyoruz. Yani böyle bir isimlendirmeye de gidebilirler ama bildiğimiz Android işletim sisteminin yeni versiyonu L olacak ve bugün itibariyle geliştiricilere sunuldu. Sonbahar başı gibi, muhtemelen Eylül-Ekim gibi de biz artık bunu görürüz yani. Bu Android L versiyonu kullanan cihazları görürüz. Zaten HTC hemen açıklama yaptı. Dedi ki final kodu aldıktan 90 gün sonrasında, yani 90 gün içerisinde biz bu güncellemeyi OneM8 ve OneM7'ye vereceğiz dedi. Diğer üreticilerde henüz böyle bir açıklama yok. H2'si burada, burası hızlı davrandı. Buradan
zaten üreticiler kodları biraz daha önceden paylaşmıyor muydu Google? Onları daha önceden...
Şimdi geliştiricilere verdiler ama henüz beta aşamasında olduğu için muhtemelen final kodu bekliyorlar. O da ne zaman biter? Son imzası ne zaman atılır?
Google'un en azından ama hani temel başlangıçları, yani uygulamaların kendi arayüzlerini geliştirmek için şey yapıyorlar.
Şu anda üzerine çalışıyorlardır. Şimdi Android ile çok fazla sayıda güncellemeyi beraberinde getirecek. Hatta şöyle iki önemli hani manşet diyebileceğimiz ifade var. Bunlardan ilki şu, diyorlar ki Android işletim sisteminin şu ana kadar gördüğü en ciddi performans geliştirmesini getiren sürüm olacak. Bir diğeri de Ice Cream Sandwich'ten sonraki, o da 2011-2012 döneminde lanse edilmişti, yapılan en büyük güncelleme. İkisini bir araya getirdiğimiz zaman pek çok önemli geliştirme. Yani Android'in hakikaten seyrini değiştirebilecek bir güncelleme. Neden böyle diyoruz? Çünkü önce kozmetik güncellemelerle başlayalım. Arayüzümüz değişiyor Ender.
Material Design adı verilen bir çizgiyi kullanıyoruz. Daha böyle ikonlar birbirinden açık, daha yuvarlağımsı ikonlar kullanılmış. Yani daha ferah bir arayüz yapmışlar. Tek kelimeyle anlatabilecek şey ferah olmuş.
Daha flat olmuş, biraz daha düz.
Düğmeler birbirlerine çok yakın değil, işte sıkı sıkı değil, biraz daha geniş yapılmışlar. Yazı okunulacak kısımlar renkler daha açık, daha bırakılmış. Renkler daha parlak, işte farklı katmanlar üst üste binip farklı görüntüler, efektler, gölgeler oluşturabiliyor. Onun dışında
animasyonlar var.
Animasyonlar yine tamamıyla değişmiş ve bayağı da güzel animasyonlar yapmışlar. Yani o geçişler, büyüme, ufalma efektlerini.
Çok... Animasyonlarla ilgili bir detay var. Ona bazen bahsederiz belki. Hani çünkü animasyon tarafında kullanıcıların aklına şöyle bir soru işareti olabilir. Ya canlı duvar kağıtları, animasyonlar zaten Android'in genetiğinde olan şeylerdi ama biz bunları ne zaman açsak performans düşüyordu ya da kapattığımızda performans artıyordu. Ancak Android'in çekirdeğine bir güncelleme olacak. Onu zaten birazdan bahsederiz. Arayüz tarafında benim dikkatimi çeken noktalardan birisi şu oldu. Kart tipi bir arayüz var aslında. Hı hı. Hani ekranların, mesela bildirim ekranlarının ya da multitasking tarafında örneğin yeni arka plan çalışan uygulamaların hani üst üste gelebildiği, şu anki en güncel haliyle Google Plus sosyal ağ uygulamasına çok benzeyen bir arayüz var aslında bakıldığında.
Hani eski o Amerikan filmlerinde demir dolaplar vardır, açarsın içerisinde dosyalar böyle üst üste sıralık olmuştur. Onun gibi bir şey yapmışlar. Onun daha 3 boyutlu böyle perspektif kattıkları bir arayüz olmuş. Ben çok beğendim açıkçası yani.
Ben de çok beğendim aslında.
Şunu soracaktım sana, hani konu şimdi buraya gelmişken şimdi söyleyeyim. Daha ileriye saklıyordum soruyu aslında ama bu kadar değişiklikten sonra, kozmetik güncellemeden sonra çok fazla skin ihtiyacı da kalmamış. Tamam, eski klasik Android arayüzü biraz sade, karanlık şey bir tema olarak değerlendirebilir birçok insan tarafından. Haklı da olabilir. Hani herkesin kendi zevki. Şimdi ama bakıldığında daha renkli, daha böyle hayat dolu, yaşam dolu, sıcak bir arayüz olmuş. Daha enerjik olmuş.
Aynen. Ben de aynı fikirdeyim. Tabii şu da var. Bu güncellemeye bağlı olarak uygulamaların da arayüzlerinin değiştiğini görmekteyiz. Google'un temel uygulamaları, Gmail, takvim, hesap makinesi gibi uygulamalar da bu ferahlamadan nasiplerini almışlar. Daha göze hoş gelen, daha az göz yoran. Belli noktalarda biraz LG'nin G3'teki arayüzüne de benzemiyor değil aslında bakıldığı zaman.
Font da değişmiş ya, onun da etkisi var. Robotu güncellemişler. Güzel. Robotu zaten Android'in uzun zamandır resmi fontuydu.
Sevdiğimiz de bir font aslında.
Evet, güzel bir fonttu. Onu biraz güncellemişler, biraz daha modern hale getirmişler, hatlarını yumuşatmışlar. Şey olmuş yani, güzel olmuş.
Telefon menüsü bu arada yine güncellemeden nasibini almış. Klavyeyi değiştirmişler, orada da belli başlı geliştirmeler var. Hani şunu söyleyebiliriz, arayüz gerçek anlamda bence çok güzel olmuş. Senin de dediğin gibi bence güzel bir tespit. Özel bir arayüze hiç ihtiyaç kalmamış. Yani bunun üzerine touch bizi koyarsan olmaz yani.
Gerek
yani
bakıldığı, yok.
Gerek de yok çünkü bakıldığı zaman zaten ekstra bir görsel deneyim katmadığı gibi cihazın performansına ilişkin bir takım sıkıntıları da beraberine getirebilir. Sadece touch viz değil, bence ekstra herhangi bir arayüze gerek kalmamış diyebiliriz. Çünkü neden böyle diyoruz? Sadece kozmetik tarafı değil, arayüzün işlevselliği kısmında da önemli yenilikler var. Bunlardan ilki notification dediğiniz bildirimlerdi. Şimdi bildirimlerin ilk olarak kilit ekranındaki durumundan bahsetmek istiyorum. Kilit ekranı artık bildirimler yine kutu kutu şeklinde, yani Türkiye gemisi kutular şeklinde üst üste gelecekler. Ancak şu ana kadar biz bildirimleri gördüğümüzde nasıl görüyorduk? Spontan bir şekilde bildirimin geliş tarihine göre sıralanıyordu bunlar. Ancak şimdi akıllı bildirimler söz konusu. En çok kullandığımız uygulamanın bildirimi örneğin en üste gelebilecek.
Ve arka fonda renk olmuş olarak değişecek. Ve hani mesela atıyorum daha koyu bir kırmızı olacak. Diğerleri böyle daha sonik bir renkte olacak. Görsel olarak da onun sana daha önemli olduğunu zaten hatırlatacak.
Aynen öyle ve bildirim konusunda biraz böyle Apple'dan anımsatan bir gelişme var. Örneğin biz herhangi bir uygulamayı kullanırken bildirimini yukarıdan belirip gidebilecek. Bu da önemli bir şey çünkü sonucunda bir... Bunun biz yine Android tarafında da bazı özel arayüzlerde örneğin TouchWiz'e de benzer şeylerini görmüştük aslında. Sonucunda ben bir mesaj geldiği zaman ekranın tamamen mesaj olmasını istemem. Özellikle oyun oynuyorsan mesela. Şimdi artık üstten bir banner gibi çıkacak. İşin güzel tarafı o banner çıkarken arka plan rengi de o an kullandığınız uygulamanın rengi gibi olacak. Dolayısıyla göz rahatsızlığı da vermeyecek. Gerçekten güzel düşünülmüş bir detay bence Ender.
Telefon tarafında da var. Mesela bir uygulamayı kullanırken atıyorum Google Maps'te haritaya bakıyorsun. Çağrı geldiğinde üstte artık böyle ufak bir kutucuk çıkacak yine. Takriben aynı boyutlarda ve çağrıyı almak istiyorsan oradaki hani OK tuşuna basacaksın. İstemiyorsan da işte cancel artık ne varsa çarpı tuşuna basacaksın. Onu da zaten birkaç arayüzde görmüştük. Eklemişlerdi, uygulamalar da vardı onu yapan. Mesela onu da arayüze entegre etmişler. Çok hoş olmuş bence.
Tabii diğer taraftan bakıldığında hani şunu da söylemek gerekiyor. Bildirimler sonucunda Android'in hani en önemli fonksiyonlarından bir tanesi. Çok uzun süredir çok ciddi yatırımların yapıldığı bölümlerinden birisiydi. Bildirimler aynı zamanda aktif kontrol özelliğine sahip. Yani sola kaydırdığınızdan örneğin aramayı kabul edip sağa kaydırdığınızdan reddedebiliyorsunuz ya da ilgili uygulamaya gidebiliyorsunuz. Bunlar zaten özel arayüzlerde de örneğin Samsung'da mesela TouchWiz'de olan şeyler yine benzer fonksiyonları. HTC, Sony ve diğer firmalarda da 3 aşağı 5 yukarı gördük. Hani arayüzü toparlayacak olursak eğer notification kısmına kadar geldiğimizde ben gerçekten de yapılan geliştirmeleri çok beğendim. Onu net bir şekilde söyleyebilirim.
Yani arayüzün zaten çok büyük bir eksikliği yoktu kozmetik taraf dışında. Bu notification'ları biraz daha sıralı ve önem arz edecek şekilde dizayn edilmesi güzel olmuş. Bir de biliyorsun normal standart Android arayüzünde kilit ekranında notification'lar hakkında çok bilgi de alamıyordu. Şimdi biraz daha o alan büyüdüğü için daha fazla şey de görebilmek şey oluyor. Yani bazen telefonu çıkarıp hani sırf oradaki şeye bakarak da önemli olup olmadığına karar verebilecek duruma aynen geleceksin şimdi. Öbür tarafta hani üst üste bindi mi sıkışıyordu, ediyordu vesaire. Bir hareketten daha kurtarmışlar en azından bizi. Kilit ekranındayken şeyi indirmek ve daha güzel ön plana koymuşlar. O kart yapısı, materyal dizaynın zaten şekliyle birleşince bildiğin şey olmuş zaten. Hani ekstra bir uygulama kurmuş gibi olmuş.
Aynen öyle. Bu arada materyal dizayn dediğimiz yeni tasarım anlayışının etkilerini görmek isteyenler Google'ın Polymer Project adını verdiği bir web sitesi var.
Hatta google.com/design.
Oraya da girebilir. Polymer Project'te biraz daha bu görselliğin ön plana çıkartıldığı farklı bir arayüz yapmışlar. Bu iki seçenekten herhangi birisine girip yeni tasarım anlayışının neler getirdiğini çok daha rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Şu an bu sitelerin hepsi aktif, girip oradan takip edilmek mümkün. Şimdi Android L'de bir başka önemli gelişme var, orada multitasking tarafında, yani çoklu uygulama çalıştırma kısmında karşımıza çıkıyor. Şimdi biz çoklu uygulamada ne yapıyorduk? Görünümü firmanın arayüzüne göre değişmekle birlikte ve buton kombinasyonu yine değişmekle birlikte ilgili butonu uzun bastığımızda ya da çift tıkladığımızda arka planda çalışan uygulamaları bir liste haline görebiliyorduk. Kimisinde kutu kutu, kimisinde liste liste, biz
böyle
bunu
sırayla peş peşe
aynen görebiliyorduk. Şimdi Android L ile birlikte standart Android arayüzünde arka planda çalışan uygulamalar sanki internet arayüzünün sekmeleriymiş gibi arka arkaya sıralanacak. Ama burada internet dememin özel bir nedeni var. Artık multitasking içerisinde uygulamaların arasında internet sekmeleri de gelecek.
Ya ben ona çok sevindim çünkü hep Chrome'da birkaç tab arasında çalışırken tab geçişi yapmak için hep şeye basardım. Multitasking tuşuna basardım ve yani bir daha geri dön oradan uygulamada üst tarafa bas. Benim gibilerin için hayatını kurtaracak çünkü hemen oraya bastık mı da aradaki işte kaç tane tab varsa hepsini görebileceğiz.
Fazla parmak hareketinden kurtarmışlar.
Evet, olabildiğince hani hamallığı kaldırmışlar. Ekstra gereksiz hamallığı kaldırmışlar parmak
hareketinden. Yani diyorsun ki şu an kadar hamallık mı yapıyorduk?
Bazı noktalarda evet hamallık yapıyorduk yani. Kulağını şöyle göstermek varken böyle gösteriyor olabilirdik. Şimdi onlardan olabildiğince temizlemişler zaten işletim sistemini. Her yerde görüyoruz. O kart dizaynı zaten aynı şekilde devam ediyor. 3 boyutlu yine bir perspektif efekti var, böyle biraz daha tepeden ve çaprazdan bakıyorsunuz şeylere. Dosya yaprakları gibi de arasında gezip işte istediğimiz uygulamaya basıp oradan devam edebiliyoruz.
Bence de çok kullanışlı bir güncelleme olmuş. Çünkü dediğimiz gibi hani akıllı telefonda en çok yaptığımız şeylerden birisi internette gezmek ve aynı zamanda akıllı telefonumuzdaki uygulamaları kullanmak. Şimdi tek bir ekran üzerinden açık sayfaya gidebiliyorsun, oradan uygulamaya geçebiliyorsun. Gerçekten de iyi düşünmüş ve multitasking dediğimiz çok uygulama çalıştırmaya yeni bir soluk getirmiş aslında. Şu ana kadar multitasking'i biz ne gördük? Uygulamalar. Arka plan çalışan uygulamaları gördük. Bu açıdan bakıldığı zaman gerçekten de önemli bir kazanım olmuş. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun dışında hemen kısaca hızlı geçeceğimiz birkaç özellik var. Tamam. Daha sonrasında çünkü daha uzun konuşmamız gereken başka ekstra yenilikler de var. Bunların başında örneğin arama geliyor. Aramada da yine ekstra kazanımlar sağlamışlar. Artık OK Google, Google Nav hizmetlerini çok daha etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Yine arama tarafında çok daha etkin bir şekilde arama ile ilgili sonuçları ilişkili bir uygulamaya sahipsek onunla eşleştirebiliyor. Bunun dışında güvenlikle ilgili önemli bir özellik eklenmiş. Uzaktan yönetim ve uzaktan cihazı formatlama, sıfırlama ya da öldürme diyebileceğimiz özellikle dahil olmuş. Bu uzun süredir iOS platformunda olan bir detaydı. Bir noktaya kadar belli özellikleri biz işte BlackBerry'de ya da Android'in özel arayüzlerinde de görmüştük ama artık Android'in içerisinde genetiğine de işlenmiş durumda.
Ve telefon hani factory yani fabrika yerlerine geri döndürülse bile tek uzaktan bir şekilde bağlanıp özel ID'lerden işte MAC adresinden kullanılmaz telefonu bulup kilitleyip yine kullanılmaz hale getirebiliyor.
Bu önemli bir detay çünkü sonucunda hepimizin telefonunda şahsi bilgileri, kurumsal bilgileri ve pek çok önemli dosyası olabilir açıkçası bakıldığı zaman. Ve iOS tarafından biz şunu biliyoruz. Bu özellik iOS platformunda aktif edildikten sonra cihazın çalınma oranı çok düşmüştü.
Gerçekten ciddi olarak düşmüştü.
Şimdi Android'de de benzer bir etkiyi görebiliriz.
Sen kurumsal dedin. Oradan ben konuyu biraz da kurumsal tarafa geçirmek istiyorum. Biliyorsun Google kullanıcıların işte Android olsun veya olmasın iki farklı telefon kullanmasına pek sıcak bakmıyor ve üreticilerini bir süredir kendi tek telefonların üzerinde kurumsal yani işle ilgili kısmı özel hayatta ayıran uygulamaları biliyoruz. İşte Samsung'un Knox gibi. BlackBerry'de, BlackBerry'nin 10 işletim sisteminde de zaten vardı bu tarz bir ayrım. İşte şu anda Android'in içerisinde bu yapı daha fazla bir şekilde entegre ediliyor. Hatta Samsung kendi Knox bilgisini çalışmalarını da Google'a paylaşmış. Yani oradaki teknoloji ve bilgi birikimi aslında işletim sisteminin içerisinde biraz dahil olmuş diyebiliriz. Ve kullanıcılar işte şirket ve özel hayat verilerini birbirlerinden tamamen ayrı bir şekilde saklayabilip iki tarafın da birbirine erişmesini engelleyecekler. Bence bu da güzel olmuş çünkü iki tane telefon taşımak zor bir iş bakma.
Aynen
o öyle. Yüzden bir de bazı şirketler IT departmanları gerçekten sıkı olabiliyor. İşte telefonla uzaktan bağlı kontrol ediyorlar vesaire. Orada senin özel hayatına ilgili şeyleri görmemeleri tabii ki o kişi için daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum.
Sonucunda son kullanıcıların yanı sıra kurumsal tarafta da ciddi bir pazar var.
Tabii
ki. Belki bir taraftan oraya yüklenmeye çalışıyor çünkü o taraflarda kar marjı daha yüksek. İki servis veriyorsun, 2 milyon cihaz satmış gibi ekstra gelir elde edebiliyorsun açıkçası bakıldığı zaman. Ama tabii bu şunu da gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda zaten Samsung ve Google bir araya gelmişti. Zaten Android'in ve Android Chrome ve uygulamaların babası diyebileceğimiz Sundar Pichai de ilk defa Kore'ye giderek orada yetkililerle görüşmüştü. Hani biz aslında şunu bekliyorduk. Samsung ve Google giderek daha fazla iç içe girecekler vesaire. Çünkü zaten Android'de yapılan güncellemelerin bir kısmında TouchWiz esintileri de var. Bunların dışında geçtiğimiz dönemde yapılan Google'ın Samsung'a artık TouchWiz hafiflet yönündeki açıklamalarına dikkate aldığımız zaman zaten pek çok özelliğin işin doğasından verileceğini görmüş oluyoruz aslında bakıldığı zaman. E şimdi Knox'un da bu işbirliği çerçevesinde tüm Android'i dünyasına dağıtılacak olması da Samsung'un aslında Google ile yazılım seviyesinde de ne derece yakınlaştığının bence önemli bir göstergesi olabilir. Bu diğer firmaları endişelendirmeli mi? Bundan emin değilim. Ama sonucunda Samsung şu an Nexus cihaz yapmasa bile yazılım seviyesinde belki LG'den çok daha yakınlar.
Evet.
Yani onu net bir şekilde söyleyebilmek mümkün. Şimdi Android L'nin az önce ne dedik? En büyük gelişme önemlisi performans tarafında olabilir. Şimdi performans tarafında çok fazla sayıda detay var. Ancak burada en önemli unsurlardan bir tanesi arka planda çalışan motor diyebileceğimiz unsurun değişmesi aslında. Biz şu ana kadar ne kullanıyorduk? Dalvik kullanıyorduk.
Dalvik sanal makinesi.
Dalvik sanal makinesi. O da ne yapıyordu? Kodları derlemek için just in time metodunu kullanıyordu.
Tamam anında yani istedim programı çalıştırdım. Bastım. Paket halinde duran uygulama açılmaya başlandı ve işte kod haline dönüştürüldü. İşte byte koda dönüştürüldü ve işlendi. Ekrana geldi.
Tabii orada şöyle bir durum var.
Model o.
Biz orada uygulamayı kurduğumuzda kodların bir kısmı derleniyordu ama kalan kısmı derlenmesi için uygulamanın çalıştırılması gerekiyor ve her seferinde bu derleme işlemi yeniden yapıldı. Artık ne kadar derlenecekse. Şimdi Android Runtime denen Android'in kendi çalışma zamanına geçiyoruz ki 2-3 yıldır bunun üzerine zaten Google çalışıyordu.
Hatta 4.4'te şu anda aynen, beta olarak var. Pardon.
Tamam sen anladın. Sen devam et. Yani şöyle söyleyeyim, eğer elinizde Android 4.4x yani 4.4.2, 4.4.3 bir cihaz varsa geliştirici modunu aktif ederek oradan sanal makine tarafında ART dediğimiz Android Runtime'i seçebilirsiniz ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Bazı uygulamaların şeyi var.
Çalışmadığını söyleyelim.
Stabilite sorunları var.
WhatsApp çalışmıyormuş, çöküyormuş ve hani silip tekrardan yüklenmiyor şeklinde o yazılarda okudum ama bilmiyorum, denemedim.
Ben onu aylar önce denediğimde öyleydi ama tabii son yakın zamanda bir denemişliğim yok. Belki güncellemeler düzeltilmiş olabilir, ondan emin değiliz. Ancak en nihayetinde Google yaptığı açıklamayla diyor ki biz artık ART'ye, Android Runtime'e geçtiğimiz için tam zamanında zaman ötesinde bir derleme yapacağız diyor ve bu artık bize iki kata kadar performans artışı sağlayacak diyor. Ya burada ne oluyor? Uygulamayı daha çalıştırmadan kod derlenmiş oluyor ve bir kereye mahsus yapılıyor. Just in time'da olduğu gibi her seferinde değil.
Ama dezavantajını anlatalım istersen. Performans
lütfen
olarak,
onu da sen anlat.
Performans olarak kazanımımız var. Ciddi anlamda bazı uygulamalarda 3.5-4 kata kadar çıkıyor. Ortalama ama Google'ın paylaştığı slide'da birçok uygulamada hani %30, %40 ki
Nexus gene... Nexus 5'te yapmışlar yine bu testi, onu söyleyeyim.
Ki gene de hani şey yabana atılacak farklar değil. Ama bunun en büyük sıkıntısı kod yüklendiği zaman, yani telefona indirildiği zaman uygulama kuruluyor ve bunun kurulum süresine ve makinede tuttuğu yer olarak dezavantajı var şimdi.
Tabii paket, kurulum esnasında bir de batarya yetkisini de dikkate almak
tabii,
lazım.
Hani hazır, açık halde durduğu için makinenin depolama sürücüsünde bu sefer daha fazla da alanı kapladığını görüyoruz. Yaklaşık %20, %30 civarında bir ekstra uygulamalar alan kullanacak diyor Google ama işte kazanımı düşünüldüğünde artıları eksileri birbirini dengeliyor mu? Artı tarafı bence biraz daha ağır basıyor. Gittikçe zaten depolama çözümlerinde arttığını görüyoruz. Hani 32 GB, 64. Bir de SD kartın varsa çok fazla dert değil zaten.
Kurulum esnasındaki uzun sürenin, Android Runtime'ın gerektireceği daha uzun sürenin pil olan olumsuz etkilerinden bahsettik ama şöyle bir durum var. Just in Time'da her seferinde uygulamanın çalıştırılması için harcanan emeği de dikkate aldığımızda yine bir avantajı var. Onu ifade etmek gerekiyor.
10 kere uygulamaya çalıştırırsın. O her seferinde 10 kere çalıştığında kaynakları ciddi anlamda tüketecek. Orada hem zaman hem batarya. İşte o biraz şey bir denge.
Onun matematiğini yapmışlardır yani.
Ya yapmışlardır ama günlük hayatı çok öyle fark ettirecek bir şey olmadı.
Ama kesin olan bir şey var, bu just in time dediğimiz metot zaten eskimişti artık. Değişmesi gerekiyordu. Aşağı çekiyordu Android'i.
Fro ile gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. 2-2.
Aynen.
Ondan önce daha da kötü bir şey vardı. Hani JIT geldiği zaman hani çok büyük olay olmuştu. Çok hızlandı Android falan diyordu. İşte bak ne hale geldik. İşte şimdi JIT'i beğenmiyoruz. Yerine
ART diyoruz.
ART diyoruz. 2 sene sonra belki ART'yi beğenmeyeceğiz. Başka bir şey çıkacak.
Sonuçta hani geniş bant internet yaygınlaşıyor. Uygulamalar daha kompleks bir hale geliyor. Cihazların gereksinimleri değişiyor. Performans tarafında kazanımlar var ama pil tarafıyla ilgili başka endişeler var vesaire. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman zaman zaman böyle altyapı güncellemeye gerekiyor ki binanın üstü çökmesin yani açıkçası bakıldığında.
Şunu da ekleyelim istersen bu ART konusuna girmişken. ART ile beraber sanal makine isteği de ortadan kalkacağı için yani her uygulamanın başladığında yanında altında bir de sanal makine çalışmayacağı için bellek kullanımı da ciddi anlamda düşmüş. Hani %25-30 civarında da belleği daha az tükettiğini görüyoruz. Bu bence ciddi bir rakam, biliyorsun ki Android'in zaten bellek konusunda özellikle arayüzler, ekstra uygulamalar üst üste bindiği zaman belleği ciddi anlamda seviyor ve tüketiyor. Hani aradaki bu fark da belleğin boşalması anlamında, hani o diyorlardı ya 512 MB'lık telefonlar Android'de çok güzel çalışacak. Belki de işte bu ART'nin payı da büyük olabilir bu durumda.
Şimdi bellek tarafında yani bu memory collection dediğimiz hani belleğin daha aslında aktif kullanılması, tamam gerekli dosyalar tutulmaması gibi unsurların daha ön plana çıkacağı noktalardan bir tanesi de 64 bit desteğinin gelmiş olması. Çünkü daha fazla bellek adresleyebilecek bir altyapıya sahip olacak Android ile birlikte bu ekosistem. Şöyle bir durum var. Şimdi 64 bit'e baktığımız zaman biz bu işin mobildeki öncüsü Apple oldu.
Evet.
iOS 7 ile birlikte o tarafta bir imelenmeye kaldılar. Donanım 64 bit, yazılım 64 bit. Hani donanım tarafında, Android tarafında şu an 64 bit desteği son işlemci var mı? Aslında var. Intel'in mobil işlemcilerinde 64 bit desteğini görebilmek mümkün.
Atom 3000 serisinde Z3745'lerde.
Tabii onu görmek mümkün ve hatta Android kernel'ın özel olarak değerlendiğini de biliyoruz Intel tarafında 64 bit için ama Google'un öyle bir duyurusu ve girişimi olmadığı için o hiçbir zaman geniş kitlelere yaygınlaşmadı.
Bir de yazılım da üstünde 32 bit çalıştığı için şu büyük bir kısmı uygulamalar, arayüz vesaire çok fazla hani o şu an arada sıkışıp kalmış bir şey.
Ama L ile birlikte nihayet o artık istenen düzeye gelecek. Şimdi Apple'dan farklı olarak Android tarafındaki avantaj nedir? Apple kendi işlemcisini destek veriyor. Bakın zaten kendi işlemcisiyle kendi yazılımını geliştiriyor ama Google Android L ile birlikte Intel, ARM, MIPS, ya piyasada ne kadar yani Apple ayrıca ne kadar platform sağlayıcısı, mimari geliştirici varsa hepsine destek veriyor. Bu bence önemli çünkü cihaz çeşitliliğinin artması, farklı segmentlerde farklı alternatif donanımların olabilmesi açısından sonucuna baktığınız zaman Intel'in çözümü ARM'a göre daha pahalı kalabilir ya da MIPS'in çözümü en ekonomi olabilir. Bunların hepsinin 64 bit desteğinin Google tarafından kabul ediliyor olması ve Android'in hepsinin üzerinde belli standartlardan ve spesifikasyonlardan geçerek çalışabiliyor olması bence önemli bir kazanım.
Evet, 3 tane zaten şu anda 3 farklı mimarinin 3'ünü de destekliyorlar. Hani arada MIPS'i desteklemeleri bile şaşırtıcı. Tamam, ARM'ı zaten geçtik. x86'da Intel var, tamam hani onu da anlayabiliyoruz. Hani MIPS zaten satıldı, işte patentleri bölüşüldü, bir şeyler oldu falan ama ona rağmen hala MIPS desteği bile devam ediyor ki hani şu anda bir tane MIPS Android çalıştıran cihaz söyle desen söyleyebilir misin?
Gelmez aklına.
Aklına gelmez. İşte belki şey bulursun. Embed, gömülü sistemlerde falan bir şeyler varsa ararsan bulursun.
Gerçi MIPS Imagination biliyorsun. Bu PowerVR grafiklerini yapan firma ki bu firmanın da ortakları yine Intel ve Apple aslında aklımda. Kimin elinde? Bu firmaya döndüğümüzde hep aynı yere geliyoruz ama yepyeni bir mimariyle MIPS hakettiği yere getireceğiz dediler. Yeni bir mimari
bir
oluşturdular.
Bir şeyler yapıyorlar vesaire. İşin enteresanı.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Orta şeker bir mimari yapıp kimseye dolmayan bir GPU'yu koysalar içine.
Yine de.
Zaten yine yolladılar bakıldığı zaman ama en nihayetinde Android tarafında. Ya Android'in zaten açık kaynak olması, şube olmasının bir doğal sonucunu destekleyecek unsur olarak tüm 64 platformlara da destekleri bir hale geldik. Bu ne anlama geliyor? Yeni komut setleri daha fazla işte bakıldığı zaman donanımsal imelenmeden istifade etme, bunlara ek olarak işte daha fazla belleğin adresleyebiliyor olması. Bu demek değil ki bugünden yarına 4-5-6 GB'lık cihazları göreceğiz ancak donanım artık buna müsait. ARM tarafında belki ara bir çözüm vardı. Ekstra tablo uzantıları, 48 bit vesaire konuşmalarından yola çıkarak hani belki hiç bu destek olmadan da daha fazla belli kullanılabilirdi ama sonucunda biz bu desteğe kavuşmuş olduk Android L ile birlikte. 5000 tane yeni API var. Bluetooth 4.1 desteği, H265 desteği, HEV ile ilgili geliştirmeler, hayatımıza dokunacak dokunmayacak bir sürü yeni teknolojinin yeni API yani uygulama geliştirme arayüzü seviyesinin destekleri yani 5000 API bayağı yüksek.
Bunların bir kısmı da kozmetik aslında API'ler. O demin bahsettik işte gölgeler, özel ışıklandırmalar, işletim sisteminin kendi yapacağı ışıklandırma ve gölge efektleri için de ciddi anlamda bir API ayırmış durumdalar. Tabii bunlar biz senin de dediğin gibi bize değil daha çok geliştiricilere yarayacak şeyler. Yani biz hani 5000 tanesinden 50 tanesini saydırsan sayamayız büyük
bence ihtimalle. Mesela Bluetooth 4.1 önemli bir kazanım. İşte. Çünkü mesafe artır, verimlilik artacak vesaire. Belki enerji tüketimi Bluetooth 4.1 low enerji spesifikasyonu düşecek gibi. Yani bu noktada daha bize dokunan noktalardaki gelişim güzel. Onu söyleyebiliriz.
Kesinlikle.
Ve işin performans tarafındaki bir başka noktası grafik. Grafik tarafı Tegra'yı biz yerden yere vurduk yalnız mobilitede. Yani Google I/O etkinin ilk gününde ne kadar yazılım geliştirmesi varsa %90'ın dokunduğu donanımda Tegra oldu. Tegra K1. Ben orada tabii 64 bitin en hazır çözümünün Tegra K1 olmasından yola çıkarak böyle olduğunu düşünüyorum. E bir de tabii otomobil tarafında Tegra'nın zaten bir varlığı vardı. Yani Google mobil üstü bir mimari gelişimden ziyade biraz öncü olmasına kaynaklanan bir durum oldu.
Piyasadaki en güncel, en öncü mimari hangisi? K1'de. K1'i kullanımda işte Kepler GPU'su, işte 64 bit çekirdekleri derken başka zaten hani ne vardı? Snapdragon belki 810.
O da hazır değil. Senin.
Hazır değil yani. Belki Google'ın 805. elinde vardır örnek şeyi. 805 erken örnekleri belki vardır ama onlar da çok bir şey şu anda gösterecek seviyede olgunluk seviyesinde olmayabilir. Yani Nvidia'nın işine yaradı ama cihazda görür müyüz orası ayrı.
Zaten dikkat edersen duyuru esnasında hep şunu dediler. Şu an göstermekte olduğumuz özellik Nvidia'nın tablet platformu K1'de kullandık diyor yani. Hani mobil şey cep telefonu değil zaten K1'i. Cep telefonu koyamaz. Öyle bir mühendislik çok zor olur. Ya da kırpa kırpa koyabilirsin belki.
O zaman da bir anlamı kalmaz.
O zaman da bir anlamı kalmaz dediğin gibi. Şimdi grafik tarafındaki gelişime Google tarafı şöyle diyor. Android Extension Pack.
Değişik olmuş yani.
Ki aslında bir konsorsiyum ürünü bu. Google, Qualcomm, Nvidia gibi firmaların bir araya gelmesi oluşturulmuş. Ve şunu söylüyorlar. PC seviyesinde grafiği artık Android ekosistemi bulacaksınız diyorlar. Bir Unreal Engine 4 demosu yapıldı yine Tegra K1 üzerine çalışan. Etkileyici bir emoydu. Ama biraz sinematik CGI gibiydi sanki değil mi? Hani bir oyun içi...
Bir de onlar çok özel hazırlanmış demolar. Ben eminim ki kaynakları sonuna kadar optimize ediyor. Yapay zeka doğru düzgün. Her şey script orada. O yüzden ben çok inanmıyorum. Hani konsol seviyesi diyorlar da.
Gerçekten
hani
Qualcomm'da yıllardır söylüyor.
Xbox 360 hani PlayStation 3 seviyesinde şey vereceğiz falan diyorlardı. Bugün şey Nvidia Shield'da aç bakayım Half-Life 2'yi. Hani nasıl çalışıyor? Karşıya kutu kutu. Aa yok hiçbir şey yok. Tekstürler zayıf. Yani o kadar da abartmaya gerek yok. PC seviyesinde grafik verecek.
Google tarafı konsol olayım ya PC seviyesinde gözüküyor işte. Ve yani şu an yaptığımız demo'nun doğrudan doğru PC ile kıyaslanabilir biri olduğunu söylüyorlar ama tabii bu PC de hangi PC mesela? Ha, yani. Şimdi o da çok önemli. Hangi donanım? Hangi PC donanım?
AMD'de, Nvidia'da işte o kadar Intel'de grafik mühendisi var. Hepsi aptal da bunlar mı biliyor yani? Herkes o kadar silikon kullanıyor işte milyarlarca silikon üst üste koyuyorlar, cache'leri koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yüksek enerji tüketimleriyle boğuşuyorlar. Anca hani böyle güzel grafikler. Bunlar işte toplu iğne kadar ucundaki silikonla işte bir tane
toplu iğne kadar da değil canım şimdi K1'e falan baktığın zaman.
Ha yani grafik birimi içerisinde. Ha tamam.
Gerçi onda da 192 çekirdek kepler. O da hani çok
tamam,
küçük
sayım var. Küçük parmağımı
biraz bir tanesi. Biraz daha şey yapar onun.
Hepsini yani toplasan zaten bir tane 1 lira kadar etmiyor yani bütün zaralanı.
Ancak o kadar belki.
Belki yani o 1 liranın içi var ya parlak kısmı belki oraya denk gelir.
Performans kısmını ikiye ayırabiliriz. 1.64 bit işlemci desteği, ikincisi de grafik tarafındaki güncellemeler. En nihayetinde yeni grafik arayüzlerin desteklenmesi de eğer uygulama geliştiriciler etkin bir şekilde kullanabilirse sonucunda orada bir gelişme olur. Çünkü geometri shader gibi unsurlar Snapdragon 805 ile birlikte tanıştığımız Adreno 420'nin de vurgu yaptığı noktalardan bir tanesiydi. Öyle zannediyorum ki bu yılın sonlarına doğru çok daha grafik yoğunlu uygulamaları, oyunları biz mobil cihazlarda görebileceğiz. Bu videoda anlatmayacağız ama Android TV'nin de oyun odaklı bir şekilde lanse edilmiş olmasını dikkate aldığımızda şunu göreceğiz biz. Tegra K1 tabanlı bir Android TV'yi set üstü kutusunu televizyonun yanına koyacaksınız. Half-Life 2 oynayacaksınız mesela gibi. Orada senaryoları zenginleştirebilmek mümkün ama bunlar gerçekten önemli değerler. Biliyorsun iOS 8 içinde Apple yaptığı açıklamalarla metal arayüz dediğimiz hani AMD'nin Mantle'ına benzeyen makine seviyesinde programların önünü açıp grafik tarafında ciddi kazanma sağlayacak bir yeni arayüzden bahsetmişti. Bu da aslında bir nevi Google'un Apple'a cevabı şeklinde değerlendirilebilir.
Şey yapmışlar burada biraz PC tarafındaki işte DirectX ve OpenGL'nin en güncel sürümlerindeki işte ekstra özellikler, bu geometri shader'lar falan. İşte mobil taraf yakalamaya
burada
başladı.
Bayağı bir Nvidia desteği almışlar ama belli.
Evet, Nvidia'dan bayağı bir
teselli için geometri shader vesaire bunlar hep Nvidia'nın genelde PC dünyasına aşina olduğumuz sürekli
en azından hani API olarak birbirini yakalayacak. Onu söyleyebiliriz ama tabii ki işlem gücü olarak hala aradaki farkı ben şey yapmayan o kadar öyle yenilir YouTube'da bir fark olduğunu düşünmüyorum.
Ki zaten yeni cihazlar çıktığı zaman biz bunu daha çok görüyoruz. Şimdi Android'leri çıktığı zaman belki 810 çok zor da 805'in belki farklı versiyonlarını göreceğiz ya da alternatif platformlara girecek. Belki K1'i tablet olarak piyasada göreceğiz. Performans tarafındaki durumu o vakitler zaten biz değerlendiriyor oluruz. Şimdi bu kadar performans gelişimi var da işin pil tarafı ne olacak diye sorduğumuz zaman Pil tarafında ciddi gelişmeler var. Şimdi pil tarafında şöyle bir şey var. Project Volta adı altında bayağı bir geliştirme yapmışlar bunlar. Ama şöyle bir durum var. Son kullanıcının günlük hayatta etkileyebileceği gelişmelere bakıldığında hani LG Geocek bütün özellikleri artık anlıkta standart olduğunu görüyoruz. Nedir? Birincisi şu, diyor ki işlemci saat hızını dinamik olarak düşürebileceğiz. Yani bu mucizevi bir şey değil zaten. Yani
herkes yapıyor.
Herkesin yapabildiği uzun süredir olan bir şey. İkincisi bu G3'ün çok ön plana çıkardığı bir şeydi. Ekran tazeleme oranını dinamik olarak ayarlayabileceğiz. Sonucunda ekran 30 Hz olabilir, 40, 50, 60, 70 neyse artık cihazın özelliğine göre. Şimdi 60 Hz'i biz videoda ihtiyaç duyabiliriz ama ben bir fotoğrafa bakarken 60 Hz tazeleme hızına ihtiyacım yok benim açıkçası. Ne dedik? İşlemcinin frekansını düşürüyoruz. Ekran tazeleme hızı oranı otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bir de geliştiricilere özel bir yine arayüz vermişler. Bu arayüz üzerinden uygulamaların ne kadar internet tüketimine sahip olup olmadıkları da kontrol edilebiliyor. Yani arka tarafta istem dışı ya da o an altı vaziyetteki uygulamaların network'e ağ erişiminde takip edilerek otomatik olarak bunların kapatılması durumu söz konusu olacak. Bunlar yine önemli değerler ve geliştiricilere tablo halinde pil tüketim değerleri gösterilebilecek bir pil tüketim geçmişi tablosu diyebileceğimiz bir isimlendirme altında. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizden bunlar tek başına cihazların pil ömrünü bir günden iki güne çıkarmaz. Belli oranda katkı sağlar. Ama biz hala daha büyük pillere muhtaç oluruz. Hani K1'i koyduk, PC seviyesine grafiği aldık da
pili kaldı.
Pili kaldı yani. İçinde öyle bir unsur var. Ama tabii ki işletim sisteminin her geçen gün biraz daha iyileşebiliyor olması ve üreticilerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda koyduğu bu özelliklerin Android ekosistemine aşılanmış olması da bence önemli değerler diye düşünüyorum. Ama baktığınızda Samsung'da, HTC'de ultra enerji tasarrufu denen modlar çerçevesinde ekranı siyah. Belki bir Android'in bir sonraki sürümünde onu da göreceğiz.
Olabilir.
Ekran siyah beyaz olacak. Oradan
ekranı tamamen kapayacak belki.
Belki de aynen dediğin gibi. Sesli olarak sadece sana uyarı verecek. Performans tarafındaki gelişmelerden sonra pil tarafı da böyleydi. Şimdi yazılım tarafına biraz geçelim. Yazılım tarafında da çünkü bazı önemli gelişmeler var. Bunlardan ilki Android ve Chrome'un daha entegre olmasını ilgilendiriyor. Zaten bakıldığı zaman Sundar Pichai için ne dedik? Hem Android'in, hem Chrome'un, hem de uygulamaların başındaki adam. Bunları bir kaçınılmaz son olarak artık Android uygulamalarını, yani cep telefonumuzda, akıllı telefonumuzda ya da tabletimizde kullandığımız uygulamaları Chromebox işletim sistemini kullanan, Chromebook dediğimiz dizüstü bilgisayarlarda ya da Chromebox dediğimiz minik masaüstü bilgisayarlarda kullanabileceğiz ki biz Asus'un Chromebox'ını zaten incelemiş, bazı Chromebook'ları da fuarlarda görüntülemiştik. Şöyle bir durum söz konusu. Chromebook bizim için bir anlam ifade etmiyor kesin. Türkiye'de yok.
Yani evet.
Chromebox da yeni yeni varlığı yok arasında bir şey görmemezlerine gelinebilir aslında bakıldığı zaman. Dolayısıyla şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Amerika pazarına bakıldığı zaman Amazon'daki en çok satılan dizüstü bilgisayarların özellikle maliyet odaklarının çoğunu kim oluşturuyor? Chromebook'lar oluşturuyor. Şimdi Chromebook'lara da bakıldığı zaman yazılım konusunda uygulama zenginliği anlamında belli başlı sıkıntıları vardı. Ama artık bu hamleyle birlikte akıllı telefonumuzdaki uygulamaları Chromebook'ta da kullanabileceğiz ama bu gelişmenin emekleme aşamasında 3 tane uygulamanın demosunu yaptılar. Yanlış hatırlamıyorsam Evernote,
Wine.
Flipboard ve Vine'ın demolarını yaptılar. Daha yolu var ama ileriye dönük vizyon bu olacakmış.
Evet, sonuçta çok şaşırtılan bir gelişme ve haber değil zaten, bunun da dedikoduları vardı. Birkaç daha erken örneklerini de çeşitli platformlarda hani duymuştuk, görmüştük. Bu biraz daha yani burada biraz daha geliştirip hani kullanılabilir, insanlara gösterilebilir hale getirmişler. Şu güzel, hani sistem kaynaklarını da kullanabiliyor. Yani sadece bir tane basit bir emülatör içinde çalıştırmıyorsun. İşte mesela Vine'da şey yaparken Chromebook'un kamerasını kullanabiliyorsun. Bu tarz kaynaklara erişmesi aslında sistemin içerisinde biraz daha yayıldığını gösteriyor. Yani sistemin bir parçası olarak işlediğini gösteriyor. Bence güzel. Sonuçta akıllı telefonda da artık entegre. Yanında telefonun varsa mesela Chromebook'unu daha farklı görevler içinde kullanabiliyorsun. Onlardan da bahsedeceğiz zaten. Beklenen son buydu işte zaten. MacBook Air'a da demiyor muyduk? MacOS cihazlarda işte iOS'da birbirine bağlantı hale gelecek. Android ekosisteminde kendi içerisinde bir birliktelik oluşturup artık cihaz fark etmeksizin o hesabın üzerinde olup biten her şeyi takip edebileceği bir duruma geliyor.
Tabii burada yani uygulamaların çalışması güzel ama iki cihaza sahip olanları etkileyebilecek asıl unsur bildirimlerin artık yani telefonumuza ya da tabletimize gelen bildirimlerin Chromebook üzerinden ya da ChromeOS işletim sistemi cihazlar üzerinden takip edilebiliyor olması. Buna benzer uygulamaları biz örneğin LG'de gördük. Samsung'un SightSync uygulaması vardı mesela. Akıllı telefon ekranı doğrudan doğruya ilgili bir tablette ya da dizüstü bilgisayarda görebiliyorduk. Yakın iOS 8 ile birlikte yine mobil cihazın bazı özelliklerinin Mac'te kullanılabildiğini
SMS
gördük.
SMS falan atacaksın orada.
Aynen, sesli görüşme yapılabilecek gibi vesaire. Bunda da artık gelen tüm bildirimleri Chromebook üzerinden görebileceğiz. Yani biz notebook'umuzun üzerine notlar alırken yanında duran cep telefonumuzda bir bildirim geldiğinde tek ekranda onu da takip edebileceğiz.
Pili bile bitse oradan uyarısını onu görebileceksiniz. Mesela güvenlik tarafında da enteresan şeyler var. Mesela Bluetooth tarafında mesela Chromebook'un burada. Sen telefonu alıp yanına koyuyorsun, otomatik olarak seni açıp Google hesaplarına bağlanıp seni karşılayabiliyor. Bu tarz şeyler de güzel. Mesela Android Wear saatin varsa oraya tabii gelince biraz şey, biraz spoiler vermiş olduk ama zaten takip edenler biliyordur. Yine Chromebook'a yaklaştığında o aynı ekosistemde birbirlerini algılayıp aynı Wi-Fi üzerinde mesela otomatik olarak seni giriş yapıp karşılayabilecek falan. Bunlar çok güzel
şeyler. Google bununla ilgili bir video yayınladı. Adam sabah kalkıyor Nexus 5 ile bir hava durumuna falan vesaire bakıyor. Sonra yoldan evden çıkarken köpeğiyle beraber kolundaki Android bir akıllı saate bakıyor. Ondan sonra geliyor tabletine, Chromebook'una bakıyor. Arabasına biniyor, Android Auto'ya bakıyor vesaire. Ama zaten Google'un da amacı bu. Bunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Uygulama tarafında bir başka önemli gelişim, yine Android'i doğrudan doğruya etkileyebilecek gelişimlerden bir tanesi ki bu sadece Android'i değil PC'leri de etkiler. Artık Google Drive çok daha etkin bir şekilde kullanılabilecek. Nasıl olacak bu? Microsoft Office dokümanlarında biz açıp, ki açıyorduk zaten,
dönüştürmek zorunda
düzenleyebileceğiz. Bu gerçekten önemli bir kazanım olmuş. Bunun tabii farklı ücretlendirme paketlerini Google şimdiden hazırlamış ancak yani Google Drive otomatik olarak Office'in en büyük rakiplerinden birisi haline geliyor. Neden? Zaten kendi doküman altyapısı var. Microsoft Office'i açabiliyorsun, üzerine düzenlemeler yapabiliyorsun. En büyük eksiklerden birisi olan slide uygulaması geldi. Yani PowerPoint sunumu gibi sunumlar hazırlayabiliyorsun. Daha ne olsun?
Ya en güzel özelliği bence dokümanı artık çevirmeden üzerinde çalışabilir hale getirmişler. Öbür türlü hani indiriyordun dokümanı, Drive'da aç diyordun, Drive'da açıyordu, onu değiştiriyordu işte kendi formatına şey yapıyordu. İşini görüyordu, ondan sonra tekrar Office dokümanı olarak kaydediyordun falan. İşti yani, gereksiz hamallık yaptırıyordu. Videonun başında da dediğimiz gibi işletim sistemindeki böyle gereksiz hamallıkları Drive'dan da temizlemişler. Bir de ben şeyi beğendim, hani çok fazla bulut depolama kullananlar için limitsiz depolama alanı ayda 10 dolar. Yani ayda 10 dolar belki bizim ülkemiz için fazla ama yurt dışında olup ya, da
profesyoneller için,
hani 10 dolar bence öyle çok da ciddi bir rakam değil ve sınırsız depolaman var. Sınırsız Drive özelliklerini kullanıyorsun. Bence o da şey bir hani ihtiyaç duyan kişi için, şirketler için güzel bir paket olmuş.
Tabii son yazılım tarafındaki yani en azından bu video, bu bölümde söyleyebileceğimiz yazılım güncelleştirmesi Google Fit. Biliyorsun iOS tarafında HealthKit'i görmüştük biz. HealthKit neydi? Özel bir uygulama ve bu uygulama vasıtasıyla ne yapıyorduk biz? Tüm farklı sağlık cihazlarının, aktivite cihazlarının tüm verilerini tek ekranda görebilmek mümkündü. Ve farklı cihazları yine aynı ekosistem üzerinde bir araya getirebiliyorduk. Buna destek veren zaten cihazları ve uygulamaların bir kısmını duyurmuştu Apple tarafı. Şimdi Google Fit de Google'ın amacı doğrudan doğruya bir uygulama yazmaktan ziyade yine tüm cihazlardan ya da ilgili takip yazılımlarından gelen verileri yine kullanıcıların tek bir arayüz çerçevesinde görebilmesini sağlamak. Destek veren çok fazla sayıda yine uygulama, yazılım tarafında uygulama ve donanım tarafında üretici var. Artık hani üreticilerin en büyük noktalarından birisi de bu oldu. Sağlık üzerinden insanları yakalamak. Burada belki en azından bu bölüm için söyleyemeyeceğim şey şu olacak. Apple'da bir ev otomasyon sistemi vardı. En azından Google tarafında öyle bir duyuru görmedik. Ama sağlık tarafında hani HealthKit'e rakip bir platformunda Google duyurmuş oldu.
Yani yeni trend artık bu sağlık olayları, işte aktivite takip cihazları, uyku kalitesi ölçen cihazlar derken eklenen şeylerde şaşırmadık açıkçası. Çok da öyle aman aman bir numarası yoktu. O yüzden şaşırtmadık ve beklenen sonuca karşılaştık.
Evet, bunun dışında herhalde yani bakıldığı zaman genel olarak sayabileceğimiz yenilikleri bu şekilde sıralayabiliriz. Hani çok kısaca özetlemek gerekirse Android Lane'in ortaya çıkardığı yenilikler genelde estetik tarafta arayüzün yenilenmesi, performans tarafında 64 bit işlemci desteği ve grafik tarafındaki iyileştirmeler ve uygulama tarafında çok daha fazla sayıda verimliliğini arttırabilecek gelişmenin sağlanmış olması. Dediğimiz gibi geliştiriciler açıldı. Son kullanıcının bu yazılım versiyonuyla buluşması sonbaharı bulacak. O dönemde muhtemelen yeni bir Nexus tableti de görüyor oluruz zaten. Herhalde bu cümlelerle beraber bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. IO ile ilgili videolarımız devam edecek. Android Wear ve Android işletim sisteminin kıl televizyonlar ve otomobillerdeki serüvenini de ilerleyen videolarda sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda buluşana dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.